أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün yine kitap hikmet ilişkisi ana başlığı altında kadınların şahitliği örneği üzerinde duracağız. Biliyorsunuz geleneksel yapıda iki kadın bir erkek yerine geçer. İki kadın şahit, bir erkek şahit yerine geçer. Ve had ve kısas davaları dediğimiz konularda da kadınların şahitliği hiç kabul edilmez. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde kadınların nikahtaki şahitliği de kabul edilmez. Nikaha taraf olmaları ve nikahta şahitlik yapmaları da kabul edilmez. Ama bütün mezhepler iki kadının şahitliğinin bir erkeğin şahitliğine eşit olduğu konusunda ittifak etmişler. Ve bu konuda Bakara suresinin 282. ayetini delil almışlardır. Şimdi acaba burası doğru mu? Elbette ki Bakara suresinin 282. ayetinde böyle bir ifade var. Fakat ayeti bağlamıyla birlikte mi düşünmüşler, yoksa bağlamından koparmışlar mı? Bütün derslerimizde Allah-u Teala'nın her konuyu çok ayrıntılı bir şekilde açıkladığını ortaya koyan ayetleri size anlatmıştık. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i kitaben mufassara çok ayrıntılı bir şekilde açıklanmış kitap olarak tanımlıyor. Şimdi burada durum ne? Yani bu hadislerle de bu konu şey yapılıyor, destekleniyor. Bazı hadislerle de. Ve birçok ayette tamamen dikkatten uzak tutulmuş, hiç dikkate alınmamıştır. Burada şunu şimdiden söyleyeyim, çok net bir şekilde göreceğiz ki, en küçük şüpheye meydan vermeyecek şekilde göreceğiz ki, kadınla erkeğin şahitliğinin herhangi bir farkı yoktur. Erkeğin şahitliği neyse kadının şahitliği de odur. Ve kadınların öyle had, kısas davalarında şahitliğinin kabul edilmeyeceği diye bir şey de söz konusu değildir. Bunu inşallah çok net bir şekilde ortaya koyacağız. Ama önce kitap-sünnet ilişkisi bağlamından konuyu ele alalım. Şimdi bize Kur'an ana kaynak, sünnet ikinci kaynak diye bir şey vardır, sıralama vardır. Bu sünneti ikinci kaynak kabul eden, elimizdeki yazılı metinlere göre ilk kişi İmam Şafii'dir ve elinde herhangi bir delili yoktur. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söz ve uygulamalarına sünnet demiştir. Şimdi kısaca bir bu konuda giriş yapalım. Bakalım ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve uygulamaları bizim açımızdan ne anlam ifade eder? Şimdi bu Ahzab suresinin 36. ayeti ve 37. ayetini okuyacağız. 36. ayette Allah-u Teala şöyle diyor: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Allah ve Resulü herhangi bir konuda kararını vermiş, kararını kesinleştirmişse hiçbir mümin erkeğin ve mümin kadının tercih hakkı yoktur. Allah Resulü böyle dediyse, Allah böyle dediyse, Allah ve Resulü bu şekilde karar verdiyse bitti. Ben artık herhangi bir şey yapamam. Kesinlikle ona uymak zorundayım. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, bu isyan kelimesini özellikle kullanıyorum. Lütfen bu kelimeyi dikkatle zihninizde tutun. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا. Kesinlikle apaçık bir şekilde sapmış olur. Şimdi tabii bizim geleneksel yapıda Resul ve Nebi arasında fark ortadan kaldırıldığı için bu ayetler maalesef yanlış anlaşılır. Ama hiç onlara girmeden şunu hemen devamındaki ayeti okuyayım. Şimdi Allah ve Resulü herhangi bir konuda kesin kararını verdiyse bir mümin erkek ya da mümin kadının o konuda tercih hakkı yoktur. Tamam. Hemen devamındaki ayette Allah şöyle diyor. Ve tekulu lillezî en'amallahu aleyhi ve en'amte aleyhi. Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği, sen de nimet verdiğin kişiye şunu söylüyordun. Bunun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in evlatlık olarak yanında büyüttüğü Zeyd'le ilgili olduğunu zaten ayetin devamında göreceğiz. Sen şunu söylüyordun. Emsik aleyke zevcek. Eşini tut. Peki eşini tut emri hangi zamanlarda verilir? Yani bu imsak, eşinin tutulması meselesi ne zaman yerine getirilmesi gereken bir emirdir? Şimdi o açıdan baktığımız zaman bu emsik aleyke zevcek emrini anlamak için Kur'an-ı Kerim'in 65. suresine bir bakalım talakla ilgili olarak. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala bu surenin Talak suresinin 65. sure olan Talak suresinin 2. ayetinde 1. ayetinde erkeklerin eşlerini boşamasından bahsediliyor. 2. ayetinde de فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلْهُنَّ فَاَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَفَارِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ Sürelerini tamamladıkları zaman marufa göre imsak edin. Emsik, imsak edin. Ya da marufa göre ayırın. Demek ki şimdi burada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Zeyd'e emsik aleyke zevcek emrini vermesi için onun ne yapmış olması gerekir Fatih Hoca?
Eşini boşama sürecini başlatmış olması
lazım. O zaman süre bitmeden önce dönme hakkı var. Bu hakkını kullanıyor. Mecburen böyle olacak. Şimdi emsik aleyke zevcek diyor. Ondan sonra vettekillah diye onu da iyice sözünü güçlendiriyor. Allah'tan kork. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın diyor. Bu şimdi bir önceki ayeti geleneksel anlamda anlarsak eğer mesela izleyiciler de düşünsünler. Yani 36. ayette ne dedi? Allah ve Resulü bir konuda karar verdiyse bir mümin erkeğin ve mümin kadının tercih hakkı yoktur dedi. Peki bir mümin erkeğin ve kadının tercih hakkı yoksa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çünkü burada da işte peygamber derler, nebi resul farkı yok gelenekte. Çünkü resul sıfatıyla söylediği sözler Allah'ın sözlerini tebliğdir. Çünkü elçi sıfatı Allah ne demişse onu anlatır. Ama nebi olarak kendi sözlerini anlatır. Yani tıpkı bir öğretmen düşünün. Öğretmene 24 saat öğretmen dersiniz ama 24 saat ders vermez. İşte millete Allah'ın kitabını anlattığı zaman Resul, onun dışındaki bütün vakitlerinde Nebi'dir. Şimdi diyor ki, eşini tut, işte emsik eşini boşadığı anlamına geliyor. Zaten biraz sonra da şey yapacağız. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın, Allah'tan kork diyor. Peki bu geleneksel manada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kesin kararı değil mi?
Emir sibesi.
Ve Allah'tan kork kelimesini de ilave ediyor. Tut. Öyleyse bir önceki ayetin geleneksel anlayışa göre bir önceki ayetteki hüküm burada örneklendirilmiş olur. Geleneksel anlama göre.
Zeyd'in yapabileceği farklı artık başka bir şey kalmaz. Muhayyerlik hakkı yok.
Tercih hakkı yok.
Yok.
Çünkü ayetlere hep yanlış anlam verilir ki bunu doğru anlayan bir tek kişi ben şu ana kadar rastlayamadım. Çünkü bu ikinci ayetin üzerine maalesef çok iğrenç rivayetlerle örterler ki kimse anlamasın. Bu çok bilinçli bir operasyon.
Hocam bu iki ayeti herhangi bir ön yargı ile okumayan bir kişi Kur'an-ı Kerim'de Rasul ve Nebi kavramlarının farklı olduğunu ve ikisinin de sonuçlarının farklı olduğunu çok rahatlıkla anlar. Anlamaması için bu iki ayetin bağlantısını kesiyor ve 37. ayetle alakalı anlatılmaması için her türlü rezil hikayeleri uydurmuşlar ki insanlar bu ayeti Musaf'ta falan gördüğünde atlasın geçsin.
Tüm sistem çöker. Yani bütün mezhepler çöpe atılması gerekir. Evet. Şimdi bakın, eşini tut, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın dedi Muhammed Aleyhisselam. Geleneksel yapıya göre bu bunu dinlemezse bir önceki ayeti delil getirirler. Bu kişi kesin kafir olur. Hiçbir tercih hakkı yoktur. Ama arkasından Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki وَتُخْفِي ف۪ي نَفْسِكَ مَ اللّٰهُ مُبْدِهِ Sen içinde Allah'ın ortaya çıkaracağı şeyi gizliyordun. Neydi o? Ya bu benim evlattığım, Allah evlatlığın eşleriyle evlenmeyi yasaklamıyor. Bu eşini boşarsa Allah beni onunla evlendirir. Milletin yüzüne nasıl bakarım? Onun için hemen zaten devamında da söylüyor Allah-u Teala. Ve tehşennas, insanlardan korkuyorsun. Bunun milletin yüzüne nasıl bakarım diye. Vallahu ehakku en tehşâ. Yani korkmanı en layık olan Allah'tır. Bırak sen onları. Ondan sonra diyor ki felemma kadâ zeydün minhâ vataran. Zeyd onunla eşiyle ilişkisini kesince ne demek? Geri dönmedi. Bekleme süresinin sonuna geldi. Artık Zeyd de Zeynep'in bir alakası kalmadı. Artık ondan sonra Zeynep istediği kişiyle evlenecek bir noktaya geldi. Bak Zeyd dinlemedi Muhammed Aleyhisselam'ı. İşte bir önceki ayete verilen manaya göre tabii aradaki farklar maalesef kaybettirilmiştir. Resul-i Nebi farkı olmadığı için Zeyd'in kafir olması gerekir. Halbuki Allah Zeyd'i değil Muhammed Aleyhisselam'ı ayıplıyor. Diyor ki فَلَمَّا قَدَى زَيْتٌ مِنْهَا وَتَرًا Zeyd onunla ilişkisini kesince زَوَّجْنَاكِهَا Seni onunla biz evlendirdik. Peki burada Zeyd Muhammed Aleyhisselam'a karşı çıkmış oluyor mu, olmuyor mu? Bak Allah'tan kork. Eşini tut dedi, tutadı. Ne yaptı? İsyan etti ona. Halbuki bir önceki ayette ne dedi Allah-u Teala? وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse apaçık bir şekilde sapıtmış olur. O zaman sapıtmış olması lazım. Halbuki Allah Zeyd'i hiçbir şekilde ayıplamıyor. Peki neden evlendirdiğini de söylüyor Allah. Bak demek ki biz evlendirdik diyor. Çünkü Muhammed Aleyhisselam evlenmeyi istemiyor. Zeynep de istemiyor. Milletin karşısında nasıl... Yani, sen eşinin babası sayılan bir adamla nasıl evlenirsin? Halbuki Allah evlatlığı geçerli bir gerekçe olarak kabul etmiyor, evlat saymıyor.
Bu surenin başında.
Evet, bu surede evet. Bu surede söylüyor Allah onu. Evet, niye seni evlendirdik biz diyor onunla? Zeynep de taraftar değil bu da. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ حَرَجٌ ف۪ي اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ Evlatlıklarının eşleri konusunda müminlere bir sıkıntı olmasın. اِذَا قَدَوْ مِنْهُنَّ وَتَرًا Onları boşayıp da ilişkileri bittikten, eşleri evlenecek hale geldikten sonra herhangi bir kişinin evlatlığı eşini boşarsa bu kişi onunla evlenebilsin diye. O kadar. Seni orada örnek yaptık diyor. Peki, وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفُولًا Allah'ın emri yerine gelmiştir. Peki bu nedir? Bu nedir? Allah'ın nebileri ne oluyor yani? Peki burada diyor ki مَا كَانَ عَلَى النَّب۪يِّ مِنْ حَرَجٍ Hiçbir nebiye sıkıntı yoktur. فِي مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ Allah'ın ona farz kıldığı konuda hiçbir nebiye sıkıntı yoktur. Muhammed Aleyhisselam'a farz kıldığı nedir? Örnek olmaktır. Allah seni örnek kılıyor. Niye sıkılıyorsun? Örnek yapıyor Allah. Peki Allah'ın bu farz kıldığı şey neymiş Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e? Sünnetullah. فِيَلَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِ. Bundan önceki bütün nebilerde ve gelmiş geçmiş ümmetlerde geçerli olan Allah'ın sünneti. Allah'ın sünneti neymiş? Allah'ın farz kıldığı şeymiş değil mi? Ve sünnet Allah'ın sünnetidir. Nebinin sünneti diye bir kavram yoktur hiçbir ayette.
Dönemsel bir şey de değilmiş yani. Hı? Dönemsel bir şey dönemsel de değilmiş değil. Yani.
Adem Aleyhisselam'dan beri devam eden bir uygulamaymış. Peki, bir sünnet neymiş? Uyulması farz olan şeymiş. Allah'ın çizdiği ana yol. Peki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nebi sıfatıyla verdiği emirlere uymak gerekiyor mu? Bakıyoruz şeyde, Cenab-ı Hak Mümtehine suresinin son ayetinde, yani 12. ayetinde Mekke'den Medine'ye hicret eden, yani inançlarından dolayı hicret eden kadınların Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle yaptığı olduğu biat sözleşmesi, yani bugün vatandaşlık sözleşmesi diyebilirsiniz. Oradaki şartlardan bir tanesi de وَلَا يَعْصِينَكَ فِي maruf. Marufta sana bu kadınlar isyan etmeyecekler. Aa, bizim geleneksel manada ne demek Muhammed aleyhisselama isyan mı olur? Bakın bir tane tefsirde bu ayete doğru mana veren bilmiyorum. Belki vardır yani. Ben rastlamadım. İsyan ne? O zaman esas ne? İşte Zeyd'in eşini boşamasına müsaade eden, ona boşama hakkı veren kim? Allah değil mi? Allah vermiş. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın bir kişi olarak Allah'ın bu konuda bir ayeti yoksa bunu yasaklama hakkı var mı? Yok. Şimdi Zeyd ona isyan etti mi? Etti değil mi? Bak bir önceki ayette kim isyan ederse sapıtmış olur. Burada öyle değil dedi. İşte Nebi ile Resul'ün ciddi manada bir farkı. Sünnet de neymiş? Resuller dahil her mümine gitmesi farz olan yol demekmiş. Peki şimdi buradan gelelim şeye. İstersen evet, o hadis bir okuyalım.
Hadis muhakkikleri tarafından sahih kabul edilen, yani Muhammed Aleyhisselam'a kadar sahih yollarla ulaştığı söylenilen, dolayısıyla amel edilmesi gerekli görülen bir rivayet. Bu rivayete göre Muhammed Aleyhisselam bir bayram günü namaz yerinden çıkıp kadınlar tarafına geçiyor ve şöyle söylüyor kadınlar topluluğuna. Ey kadınlar topluluğu, sadaka verin. Çünkü bana cehennem halkının çoğunluğunu sizin oluşturduğunuz gösterildi, diyor. Bunun üzerine kadınlar, neden ey Allah'ın elçisi, diyorlar. Nebi Aleyhisselam da diyor ki, çok lanet okursunuz ve hayatı paylaştığınız kişilere nankörlük edersiniz. Aklı ve dini eksik dişi varlıklar içinde kendine hakim bir erkeğin gönlünü sizin kadar çelen birini görmedim, diyor. Bunun üzerine kadınlar, dinimizin ve aklımızın noksan olması nedendir ey Allah'ın elçisi, diye sorduklarında Muhammed Aleyhisselam diyor ki, kadının şahitliği erkeğin şahitliğinin yarısı kadar değil mi? Kadınlar evet, diyorlar. Bunun üzerine Muhammed Aleyhisselam, işte bu kadının aklının noksanlığıdır, diyor. Sonra, adetli iken namaz kılmaz ve oruç tutmaz değil misiniz siz, diyor. Onlar da evet, Muhammed Aleyhisselam bunun üzerine, işte bu da dininizin noksanlığıdır, diyor. Rivayet bu. Rivayette demek ki Muhammed Aleyhisselam, sizin şahitliğiniz bir erkeğin şahitliğinin yarısı kadar değil mi, deyince kadınlar da ne demişler? Evet öyle, demişler. Şimdi bu rivayeti okuyan ve bu rivayetin hadis eserlerinde olduğunu ve hadis muhakkikleri tarafından da sahih olduğunu duyan birisi için başka bir çıkar yol yok.
Ashab suresi 37. ayette Zeyd ile Resulullah'ın karşılıklı konuşmasını Kur'an'dan öğrendik. Bunun sahih olmaması diye bir şey mümkün değil. Ve ondan daha sağlam yolla bize ulaşmış bir Resulullah'ın sözü de olamaz. Yani Muhammed Aleyhisselam nebi sıfatıyla ona diyor ki, boşadığın eşine dön, diyor. Allah'tan kork, diyor. Ama o dönmüyor, dinlemiyor. Allah'ın ayıpladığı Zeyd değil, Muhammed Aleyhisselam'ın tavırları. Onu az önce okuduk ayette. Peki şimdi...
Hocam çok önemli bir şey söylediniz. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın bize ulaşan hiçbir sözü biraz önce okuduğunuz Ahzab suresindeki 37. ayetteki o ifade kadar mütevatir olamaz.
Hiç mümkün değil.
Peki biz Muhammed Aleyhisselam'ın o sözünü yapmak zorunda mıyız şu an? Yani o senedi sahih diye bu bizim için bir emir oluyor mu? Zeyd için olmamış.
O bizim için bir örnek. Yani marufta sana isyan etmeyecekler sözü var ya şeyde, Mümtahine 12. ayette. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü, yani nebi olarak sözü şeyse, Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine aykırıysa, çünkü emrûne bil marufe enhevne alil munker diye Ali İmran suresinin 104. ayetinde Allah-u Teala 105. ayetinde şey yapıyor, marufu emretmek. Esas olan ne demek? Kur'an'a uygun olan şeyler. Mesela Kur'an'a uygunluktan şey yapılır. Resulullah'ın, yani Muhammed Aleyhisselam'ın Resul sıfatıyla değil de Nebi sıfatıyla orada eşini tut demiş olması marufa uygun değil. Çünkü Allah Zeyd'e eşini boşama hakkı vermiş. Şimdi buradan bakalım ki Allah-u Teala gerçekten iki kadının şahitliğini, bir erkeğin şahitliğini eşit saymış mı, saymamış mı? Bakın bu hususta bizim ana ayetimiz Maide suresinin ayetleridir. 106. ayetten itibaren okuyalım. Bakın burada 106, 107 ve 108 ayet var. Toplam kaç eder? 3 değil mi? Bunun bir de 4. ayet olması gerekiyor. O da Bakara 282 ama onu daha sonra okuyacağız. Şimdi bakın. Şahitlikle ilgili 4 tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Hepsi bu değil. Başka da var. Yani kadın erkek ilişkileriyle ilgili başka ayetler de var ama yani şimdi şu anda okuyacaklarımız onlar. Vakit olursa diğerlerini de okuruz inşallah. Şimdi Allah burada diyor ki: Ya eyyühellezine amenu şehadetu beynukum izâ hazar ahadakum mevtü hînel vasiyyeti isnâni zevâ adlin minkum. Müminler, vasiyet sırasında, yani bir adam ölüm esnasında borcunu yazdıracak katipler bulamıyor. Birisini çağırıyor, falanca şu kadar borcum var aman onu şey yapın. İki kişi. Sizden iki kişi, bizden iki kişi, kadın mı erkek mi? Bir ayrım yok bakın. Ev aharani min gayrikum ya da sizin dışınızda iki kişi. Gelenekte kafirlerin şahitliği kabul edilmez. Ama bak burada sizin dışınızda iki kişi diyor Allah. Peki in entum darabtum fil ard. Tabii sizin dışınızdaki kişi yeryüzünde, yani yolcusunuz, bir yerlere gidiyorsunuz. Müslümanları bulamazsınız. Bulamadığınız zaman demektir bu. Fe asabetkum musibetul mevt. Ölüm musibeti geldi. Yani hastalandınız, baktınız ki öleceğim. Ya borcum var, bunu bir yerde söylemem lazım. Müslüman şahitler yok, o zaman gayrimüslim de olabilir. Gelsin iki tane. Ama iki tane bakın, kadın erkek yok, dikkat edin. Ondan sonra, şimdi bu şahitlerin şahitliklerini yerine getirme usulü. Tehbisûnehumâ min ba'dis salâh. Namazdan sonra onları alıkoyarsınız. Bu namaz yani psikolojik olarak insanı etkiler. Namazdan sonra onları alır koyarsınız. Feyuksiman yemin ederler o ikisi. O şahit, iki şahit. Billahi inirteptum. Şahitler hakkında eğer şüpheniz varsa yemin ederler. Şüpheniz yoksa değil. Yani siz şahitlere yemin ettirme hakkına da sahiplisiniz. Adam gelir burada şahitlik eder. Çünkü mesela diyelim babanız yolculukta vefat etmiş. Geliyor işte bizim şu kadar alacağımız var. Bu bir organizasyon da olabilir bu. Hiç babanızın bir borcu da olmayabilir. Eğer şüphe ediyorsanız şöyle yemin ederler. La neşteri bihi temenen. Velev kâne zâ kurba. Bizim yani bu hak talebinde bulunan bizim en yakınımız olsa bile bizim bundan bir menfaatimiz yok diye şey yaparlar. İşte benim babama borcu var, İşte ölürken itiraf etti. Ben de şahit tuttu. Tamam babam da olsa biz şey değil, her en küçük bir karşılık istemiyoruz diye yemin edecekler. Ve la nektubu şehadetallah inna izen leminel atimin. Allah'ın şahitliğini, yani bizim yaptığımızı Allah da biliyor. Biz bunu gizlemeyiz. Allah'ın şahit olduğu bir şeyi gizlemeyiz. Yaparsak elbette günahkar oluruz diye yemin edecekler. Bu sözleri de söyleyecekler yeminler sırasında. Peki böyle yaptılar ama yine bir şey var, bir şüphe ortaya çıkıyor. Allah Allah, ya burada bir oyun oynanıyor ama nedir acaba? Elinize bir takım şeyler de geçebilir. Deliller, yani bir takım şey işaretler de ortaya çıkabilir. فَاِنْ عُثِرَ عَلَى اَنَّهُمَ اسْتَحَقَّ اِثْمًا. Eğer o iki kişinin günaha girdikleri anlaşılırsa, yani öyle bir şey hissediyorsunuz, bunlar bir organizasyon. O zaman ne olur? فَاَخَرَانِ يَكُومَانِ مَكَامِهُمَا. Diğer iki kişi onların yerine geçer. Çünkü onlar şahit ettiler ya, onlar artı iki, bunlar eksi iki olacak, birbirini götürecek. Evet. Onların yerine kalkarlar. Kim onlar? مِنَلَّذ۪ينَ اسْتِحَقَّ عَلَيْهُمُ الْاَوْلَيَانِ. İlk iki kişi, o ilk iki şahit, bunların aleyhine hak talebinde bulunmuştu. Yani çünkü o mesela ölen kişinin borçlu olduğu sabit olursa, diyelim ki falancaya 1 milyon borcu vardı dedi. O para bunların miraslarından çıkacak. Aleyhlerinde hak talebinde bulunan kişi kim olur? Ölen kişinin mirasçısı olur. Peki ölen kişinin mirasçıları erkek olmak zorunda mı?
Kadın olabilir.
Tabii ikisi de kadın olabilir. Biri erkek, biri kadın olabilir. Bak yukarıda da Allah kadın erkek ayrımı yapmadı, burada da yapmadı. Ki burada çok kesin yani. Feyuksimani. Bu defa o iki kişi de yemin eder. Çünkü bir öncekiler yemin etti ya. Billahi leşehadetuna ahakku min şehadetima ve ma'tedeyna. Bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden gerçeğe daha yakındır. Biz kimsenin hakkına da şey yapmaya el uzatmıyoruz. Kimsenin hakkına tecavüz etmiyoruz. İnna izen leminez zalimin. Eğer biz başkasından, biz biliyor olsak babamızın diyelim böyle bir borcu olduğunu, kesinlikle yanlış yapmış oluruz derler. Peki Allah en sonda ne diyor? Bakın buna çok dikkat edelim. Bak ne diyor Allah bu en son? Zalike edna. Mesela şimdi yukarıda dedi ki İşte bir şey zamanında, birisi ölüm zamanında başka şahit bulamıyorsa yabancı da gelebilir falan. Birisi der ki bu sadece ölümle ilgili kardeşim, niye karıştırıyorsunuz der. Ama Allah öyle bırakmıyor. ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا diyor. Arap dili açısından da bu isim cümlesi sabit bu kuralı ifade etmek içindir. Şimdi diyor ki bu şahitliği gereği gibi yapmanızın en aşağı seviyesidir. Yani siz bunu şey yaptınız mı? İki şahit. İki şahidin kadın veya erkek olma şartı var mı? Hatta Müslüman şahit bulunamazsa gayrimüslim de olabilir. Değil mi? Şey yaptı. Nihayet bütün bunlar, yani yukarıdan beri anlatılanlar اَدْنَا اَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا. Yani şahitliği gereği gibi yerine getirmelerinin en aşağı seviyesidir. Edna kelimesini Allahü Teala kullandı. Bu kelimeye de dikkat edelim. Niye edna? Edna aşağısı demek. En aşağı seviyesidir. Yani bunda haltı olmaz. Evet, şimdi burada ev yakhafu en turadda eymanun ba'de eymanihim. Şimdi bir de yeminlerinden sonra yeminlerini reddedileceğinden korkmaları meselesi de var. Burada yemin konusu da var ama şahitlik konusunda o. Az önce en alt seviyesi budur dedi. Peki şimdi o hadis diye rivayet edilen şeyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bugün burada olsa, nebi sıfatıyla söylese, biz ona bu ayeti okusak ne olur? Bak ya Resulallah, Allah-u Teala iki tane şahit diyor. Kadın erkek ayrımı yapmıyor. Ve ölen kişinin mirasçısının erkek olması da gerekmiyor. Hiçbir şey söylemedi Allah burada. Ha, şimdi birisi kalkar, bize der ki, siz böyle yapıyorsunuz ama iki kadının şahitliğinin, bir erkeğin şahitliğinin yerine geçtiğine dair ayet var. İstersen o ayette sen oku.
O da Bakara suresinin 282. ayeti. Orada geçen bir ifadeden hareketle, şimdi ben hızlıca mealden okuyayım ayetin bir kısmını. Erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. İki erkek yoksa kabul edeceğiniz şahitlerden bir erkek ile iki kadın da olabilir. Bir yanılırsa diğeri hatırlatır. İfade bu. Yani fe illem yekuna raculeyni feraculun ve emraetani mimmen tardavne mine şühede. Borç ilişkisiyle alakalı ayet, müdayene ayeti deniliyor. Yani borç alıp verme esnasında yapılacak işlemleri anlatan ayet. Burada gördüğünüz gibi eğer iki erkek yoksa bir erkek, iki kadın, toplam üç kişi.
Şimdi diğer dersiniz ki Kur'an'da birbirle çelişkili iki tane ayet. Ama çelişkili değil. Az önce dedim ki siz edna kelimesine dikkat edin. Bak burada Allah-u Teala şöyle bir kelime kullanıyor. ذَٰلُكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ. Burada aksat diyor, demin edna dedi. Yani bu hakka uygun davranma konusunda daha uygun olan yoldur bu. Ve akvamül şahiti bakmadan daha sağlam olandır. Demin en alt seviyesi dedi, bu daha sağlam diyor. Bak şimdi demek ki, evet, iki kadın bir erkek. Ama iki kadın bir erkek meselesini Allah sadece bu borçlanmalarda söyledi. Şimdi şöyle düşünün. Siz erkeklere hitap ediyorum. Hanginiz birbirine borçlu olan iki kişinin borç alacak ilişkisinde şahitlik yapmak istersiniz? Yarın mahkemeye gidip de bunların birbiriyle dövüş kavgalarını ya da işte birisi verecek, diğerisi vermeyecek. Yani bu borç alacak ilişkileri her zaman büyük bir problemdir, değil mi? Hiçbir hanımın psikolojisi de buna uygun değil. Ya niye ben bu adamların arasına gireyim ki? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de devamlı kadınları korumuştur. Bu da bir koruma. Onun için biri unutursa diğeri şey yapar demesi, tabii biri unutursa diğeri ifadesi burada, iki erkek şahit içeridir. Ha böyleydi. Ha tamam, ben hatırladım, sağ ol der. Asıl mesele şu. Bakın. Allahu Teala "Zalike edna en ye'tu bi'ş-şehadeti ala vecha" dediği şey, ayet, yani şeyin Maide suresinin 108. ayeti, şahitliği gereği gibi yapmanızın en az seviyesidir dediği zaman, demek ki kadın erkek ayrımı olmadan şahitlik yapılabilir. Tamam. Peki şimdi az önce söyledik. Geleneksel yapıda mesela zina davasında kadınların şahitliği kabul edilmez. Hiçbir mezhep bunu kabul etmez. Peki Kur'an-ı Kerim öyle mi diyor? Tabii bir sürü yanlışlar var da sadece bu hususta şey yapmış olalım. Kur'an-ı Kerim asla öyle bir şey demiyor. Bakın şimdi Nur suresine bir bakalım hemen burada. Allah-u Teala bakalım ne diyor orada. Şimdi diyor ki Nur suresinde hatta şu mealden okuyayım. Namuslu kadınlara zina isnat edip ettikten sonra 4 şahit getirmeyenlere 80 değnek vurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fasık kimselerdir. Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müstesna. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Evet. Şimdi bakın bir kadına zina isnadında bulunan, erkeğe değil kadına, bir kadına zina işlediğinde bulunan. Çünkü kadının itibarı zedelendi mi her şey biter. Bir de gerçekten zina yapmış olsa o da doğacak olan çocuğun da bütün hayatı biter. Allah-u Teala burada onlar için de gene bir ciddi bir koruma oluşturmuştur. Dört şahit şartı getiriyor. Peki, dört şahit şartı ama bir adam kendi karısının zina ettiğini görse, dört şahit de bulamazsa, şimdi o kadının başkasından olan çocuğun babası mı olacak, bunu kabul mü edecek? Bak mesela bu dört şahitte Allah erkek kadın demedi değil mi? Yok. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, hatta şuradan gene mealden okuyayım. Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, kendinden başka şahitleri yok ne demek? Kendisi bizzat gözüyle görmüş. Eşinin zina ettiğini gözüyle görmüş. Başka gidip başka milleti mi çağıracak? Kimse çağırmaz ki. Böyle bir şey olmaz zaten. Ondan sonra onların her birinin şahitliği kendisinin doğru söyleyenlerin olduğuna dair Allah adına dört defa yemin ederek şahitlik etmesidir. Yani şimdi dört şahitlik gene var ama dört şahit getiremediği için erkek dört kere Allah'a yemin, Allah adına yemin ediyor ki ben doğruyu söylüyorum, ben doğru söylüyorum. Beşincisinde de diyor ki eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun diyor. Bak, şimdi şöyle düşünün. Bir adam diyor ki şu kadın zina etti. Dört şahit getirecek. Kendisiyle beraber kaç kişi eder?
Beş.
Şimdi adam benim eşim zina etti diye mahkemeye geliyor. İddia eden o. Dört şahit getiremiyor. Ama o da gene bu beş rakamını tamamlaması lazım. Dört kere şahitlik sözünü kullanıyor. Eğer hani beşincisinde de diyor ki eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun. Peki kadının bu konuda şahitliği olmuyorsa şu ayet olur mu? Ondan diyor o azabı yani zina cezasını kaldıran çünkü zina etti diyor şahitliği de yapmış. Kadının da kendisini koruma hakkını vermiş Allah burada. Kadının dört kere şahit getmesi. Bak erkeğin dört şahitliğine karşılık kadının dört şahit getmesi dedi değil mi? Ne diyecek? Vallahi bu şahıs yalan söylüyor. Yani eşim yalan söylüyor diye dört kere şahit gelecek. Ve bir beşinci de olacak. Eğer eşim doğru söylüyorsa Allah'ın gazabı benim üzerime olsun. Şimdi siz matematiksel olarak düşün. Eşinin dört kere eşim zina etti demesine dört A deyin. Beşincisinde de efendim şey yapın. Eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun dediği zaman eksi B deyin. Ondan sonra kadının işte eşim yalan söylüyor diye dört kere şahitliğine eksi dört A deyin. Kadının işte eğer doğru söylüyorsa Allah'ın laneti üzerime olsun da artı B deyin, eksi 4 geçirir, o B'yi götürür, geriye sıfır kalır.
Eşitlenmiş olur.
Eşitlenmiş olur. Şimdi burada kadınla erkeğin şahitliği eşit mi?
Evet.
Zina davasında kadının şahitliği yok muymuş? Hem var hem de eşit. Şimdi bütün bu ayetler varken, İstersen o hadisi sen bir daha bir oku az önce.
Okuyacağım hocam. Zaten Nisa suresinin 15. ayetinde zina ile alakalı dört şahit şartında da erkek kadın ayrımı falan yok.
Yok tamam.
Böyle bir ayrım yok yani. Yok. Zaten böyle bir şey olsa ya mümkün olabilir mi yani? Düşünün 100 tane kadın var ama hiçbir işe yaramıyor.
Ya bakın geleneksel yapıda adam girse bir yerde kadınları hapseste affedersin ızdına geçse o kadınlar şey yapamazlar. Gidip de şikayette bulunmazlar.
Çünkü erkek yok şahit.
Şikayet etseler bu defa onlar suçlu sayılır. Dört tane şahit getirin denir. Yani bu çok iğrenç bir şey. Neyse. Evet şimdi oradan bir oku.
Evet. Rivayeti ben tekrar okuyorum. Muhammed Aleyhisselam bir bayram günü namaz yerinden çıkıp kadınlar tarafına geçer ve şöyle söyler. Ey kadınlar topluluğu, sadaka verin çünkü bana cehennem halkının çoğunluğunu sizin oluşturduğunuz gösterildi.
Gösterilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Mesela şimdi bakın.
قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَمْ مِنَ الرُّسُلِي.
Evet. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعَمْ وَلَا اَدْرِ مَا يُفَعْلِ بِي وَلَا بِكُمْ اِنَتَّبِعُوا اِلَّا مَا يُوحَا اِلَيْهِ diyor değil mi?
Yani bana da ne yapılacağını, size de ne yapılacağını evet. bilmiyorum diyor.
Bu şeyde Ahkaf suresinin 9. ayetinde, bak bu mealden okuyayım, Diyanet'in mealinden. De ki ben türedi bir peygamber değilim. Yani sonra yeni ortaya çıkmış bir rasul değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Bu Allah'ın ona verdiği emir. Şimdi Allah ona bilmem diye emir verecek ama o bana gösterildi. Allah yalan mı söylüyor haşa? Bana gösterildi ki işte cehennem halkını siz dolduruyorsunuz. En fazla siz. Neden? Suçları neymiş?
Evet, neden ey Allah'ın elçisi dediler. Bunun üzerine dedi ki çok lanet okursunuz ve hayatı paylaştığınız kişilere nankörlük edersiniz. Aklı ve dini eksik dişi varlıklar içinde...
Yani nankörlük edersiniz. Ne, delil ne?
Evet, delil yok.
Evet.
Aklı ve dini eksik dişi varlıklar içinde kendine hakim bir erkeğin gönlünü sizin kadar çelen birini görmedim.
Aklı ve... Bakın şuna dikkat edin. Aklı ve dini eksik varlıklar içinde sizin kadar bir erkeğin gönlünü çelen... Peki ikincisi kim? Öyle bir varlık var mı? Ya aklı başına bir insan böyle bir söz söyler mi? Aklı ve dini eksikler. Kimmiş aklı başka eksikti olan? Sizin kadar bir erkeğin. Ya o zaman başka varlıklar var demek. Hiç bilmiyoruz. Ya bunu Resulullah söyleyebilir mi? Bakın dünyanın en zor işi yalan söylemektir. Bu Resulullah iftira işte. Ona yapılmış olan bir iftira. Evet.
Dinimizin ve aklımızın noksan olması nedendir ey Allah'ın elçisi diye sorduklarında dedi ki kadının şahitliği erkeğin şahitliğinin yarısı kadar değil mi dedi. Kadınlar da bunun üzerine evet dediler.
Değil. Allah şeyde Maide suresi 108. ayette kadın erkek şahitliğine eşit olduğunu çok net bir şekilde ifade ediyor. Ve şeyde de ifade ediyor işte Nur suresinde de ifade ediyor. Evet.
İşte bu aklının noksanlığıdır.
Evet. Aklının noksanlığıymış. Evet. Kendi elinde mi? Eğer bunun gerçekten böyle olduğunu kabul etsek bile bu yani kadınların elinde mi? Kendilerinden istenen bir şey yapmaları onlar için suç mu oluyor? Hiç Allah'ın Resulü bunu söyler mi? Evet.
Adetliyken namaz kılmaz ve oruç tutmaz değil misiniz? Evet dediler. İşte bu da dininizin noksanlığıdır.
Kardeşim bak adetliyken oruç tutmamayı kim söylemiş? Allah-u Teala Bakara suresinin 187. ayetinde mesela şey yapıyor oruçla ilgili ayetleri tamamen anlattıktan sonra yani 183. ayetinden 187. ayetine kadar oruçla ilgili her şeyi anlattıktan sonra yasak olanın yeme içme, orucu bozan şeyin yeme içme ve cinsel ilişki olduğunu anlattıktan sonra diyor ki bu Allah'ın koyduğu sınırlardır, onlara yaklaşmayın diyor. Allah o sınırları koymuşsa, orucu bozan sadece yeme içme ve karı koca ilişkisi ise siz adet yeme midir, içme midir, karı koca ilişkisi midir? Sizi onu nereden çıkardınız orucu bozduğuna dair? Allah bu Allah'ın koyduğu sınırlardır diyor. Bu sınırlara yaklaşmayın diyor. Siz aşıyorsunuz. Bütün mezhepler böyle. Ya Allah diyor ki bak yeme ve içme bir de cinsel ilişki. Bu çok açık bir şekilde söylüyor. Bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. Yaklaşmayın diyor. Siz aşıyorsunuz. Bir de dinlerinin noksanlığıymış. Bunlar ne biçim bir şeydir ya? Namaz kılmayın diyor. Ya namazın, bakın, namazı hastayken de, yolcu iken de, düşman karşısındayken de, korku halinde de asla terk edemeyeceğimizi söyleyen dünya kadar ayet var. İşte Bakara suresinin 239. ayeti, Nisa suresinin 101, 102, 103. ayetleri. Ya hangi ayette var? Herkes, onlar namazlarını sürekli kılarlar diyor da bu sürekli kılmak sadece erkeklere mi mahsus? Siz nereden çıkarıyorsunuz? Yani ne oluyor yani, bu kadar şey olur mu?
Hocam belki şeyi de söylemek gerekebilir. Yani Talak suresinin 2. ayetinde de yine ve eşhidü zeve adlim minküm derken yine kadın erkek ayrımı yapılmıyor.
Yani sizden güvenilir iki kişiyi şahit tutun. Kadın erkek ayrımı yok.
Ya bunların hepsi hukuki davalar yani. Tabii, netice itibariyle. Tabii. Zina da olsa, talak da olsa bunların hepsi hukuki davalar.
Nereden çıkarıyorsun? Bak uydurdukları hadis de kendi kendisiyle çelişiyor. Evet. Kendi içerisinde çelişkilerle dolu.
Ama hocam bu anlattıklarımıza uyan rivayetlerde yok değil.
Olacak tabii. Evet. Olmadan olur mu?
İşte hikmet dediğimiz şey o. Ben isterseniz bir tane ondan bir örnek yani okuyayım.
Kur'an'a aykırıysa söyleyen, buraya Muhammed Aleyhisselam gelip söylese bile Ahzab suresi 37. ayete göre dinlemememiz evet. gerekiyor. Evet.
Şimdi evet. bir rivayet şöyle. Ukbe bin el-Harise Ebu İhab kızı Ümmü Yahya ile evlenmişti. Ukbe dedi ki zenci bir cariye geldi. Belki muhtemelen bir kadın yani hocam. Neyse. Ben sizin ikinizi de emzirmiştim dedi. Bunu Nebi Aleyhisselam'a anlattım. Benden yüz çevirdi. Önüne geçtim ve tekrar anlattım. Dedi ki nasıl olacak? Kadın ikinizi de emzirdiği kanaatinde. Sonra kadınla evlenmesini yasakladı.
Buyur hadi. Bak tek bir kadın.
Yani eğer rivayetse bu da rivayet. Bu da Buhari'de geçiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'e de uygun rivayet. Şimdi biz ne yapacağız bu durumda? Kur'an-ı Kerim'e uygun olan rivayeti şey yapacağız, alacağız. Ama hocam bizim bu anlattığımızı geleneksel fıkıhta ve fıkıh
orada iki şahit meselesi yok. Yani onlar diyebilir ki bu kadına emzirdiğine dair şahit getirdiğim evet. hakları var tabii. Evet. Evet.
Bu bizim geleneksel fıkıhta ve fıkıh usulünde bu rivayetlerin Kur'an'a arzına çok mesafeli davranıyor. Duruyorlar. Yani bundan hoşlanmıyorlar, sevmiyorlar. Çünkü diyorlar ki eğer bu yola girecek olursak Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir sürü şeyi biz çöpe atmak zorunda kalabiliriz. Hatta en nihayetinde elimizdeki kitaptan bile şüphe duyar hale geliriz. Çünkü netice itibariyle o Kur'an-ı Kerim'de bize hadis rivayetleri için şart koştuğumuz kriterlere göre geldi, işte mütevatiren geldi diyerek bu Kur'an-ı Kerim'e arz etmeyi çok uygun bulmuyorlar.
Peki o zaman bunlara Kur'an-ı Kerim diyor ki hadi bakalım şüpheniz varsa bunun bir benzeri sure bulun getirin bakalım. Evet. Toplanın yazın bakalım. Ya bu ne biçim bir laftır yani, Allah korumaya söz verdiği bir kitaptan evet. bahsediyor. Allah'ın koruduğu bir kitapla ilgili bu nasıl söylenebilir?
Evet hocam, maalesef hep bunu söylüyorlar. Diyorlar ki bu hadislere karşı bu şekilde söylemlerde bulunanlara eğer biz müsamaha gösterirsek, bu yola girsek, bunlar iki gün sonra Allah'ın kitabı için de benzer argümanlarla şey yaparlar ve Allah'ın kitabını da ortadan kaldırırlar diye. Çünkü bu insanlar bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu gerçekten okudukları, anladıkları, iman ettikleri için değil, hayali, hiç hayatlarında görmediği hayali bir takım kişilerin güvenilirliğine isnat ediyorlar. Yani bu adamlar dolayısıyla aslında Allah'ın kitabına filan inandıkları yok. Kesinlikle. Öyle bir kitap, ilahi kitap olmaz. Efendim bu kitap ilahiymiş. Niye? Çünkü bunun yalan söylemelerine imkan olmayan birileri bize rivayet etmiş. Kim bunlar ya? Mekkeli müşrikler Muhammed Aleyhisselam'a bizzat onun döneminde yaşayan bir nebiye diyorlardı ki bunu sen uydurdun. O zaman birisi de der ki tamam, Muhammed Aleyhisselam'ın el yazısıyla bile yazılmış olsa kendi uydurmuştur der. Ya böyle bir kitaba inanç olur mu? Buradan yaşadıkları korkudan dolayı efendim işte rivayetleri Kur'an-ı Kerim'e arz etmek çok tehlikeli bir metottur. Bu iki gün sonra Allah'ın kitabını da tartışmalı hale gelir. Allah'ın kitabını tartışmalı hale getirmez. Tam tersine onun ilahi kitap olduğunu ortaya koyar. Şimdi bu rivayetler Allah'ın kitabıyla uyuşuyor mu? Öte taraftan hocam bir de bu gibi şeyleri bakıyor adam, anlatamıyor, izah edemiyor. Şöyle bir yola giriyor ki bu çok bugün ilahiyat fakültelerinde de yaygın bir metot. Diyor ki ya bu o zaman o dönemdeki kadınların işte hayattan kopuk, ekonomiden kopuk, o dönemin örfü, adeti, kültürüyle alakalıdır. Evet, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey vardır, bunu reddedecek değiliz ama biz bugünün toplumuyla, kültürüyle bunu kabul etmek zorunda değiliz. Aynı rezilliği yıllarca küçüklerin evlendirilmesi meselesinde de yaptılar. Yıllarca dediler ki Kur'an'da var bu, bunu inkar edemeyiz.
Yalan.
Ayşe validemizle Muhammed Aleyhisselam evlendi, bunu inkar edemeyiz. Ama onlar yaptı diye, Kur'an'da var diye bunu kabul etmemize gerek yok. Çünkü o zamanki insanlarla, örfle, adetle şimdikiler değişti. Yıllarca bunu sürdürdüler. Ve işte hepinizin şahitliğiyle iki haftada Allah hepsinin burnunu yere sürttü onların. Hepsini. Ve hepsi abdest alıp ayet okumaya başladılar. Hepsi abdest alıp ayet okumaya başladılar. 1400 yıldır Kur'an-ı Kerim'de var olan Nisa suresinin 6. ayetini hep birlikte şu an tilavet ediyorlar. İşte Allah bu hale getirir. Bu konularda da aynı kafayla gidiyorlar. Efendim Kur'an'da evet doğru, şahitlik, kadın öyle. İki kadın bir erkeğe şey, ama o dönemin örfüyle adetiyle alakalı. Alakası yok kardeşim örfüyle alakalı. 21. yüzyılda da kadın mali konulara yabancıdır. Mali konulardan hoşlanmaz. Kıyamete kadar da hoşlanmayacaktır. Çünkü onun fıtratı budur. Dolayısıyla bu ayetler tarihsel filan değil. Kıyamete kadar devam edecek ayetlerdir bunlar.
Tabii de mali konular derken insan iki tarafın mali konudaki anlaşmazlıkları meselesi. Yani araya girip de onları anlaştırmak istemez yani. Psikolojik olarak rahatsız olur.
Bugün hocam yani dünyada ekonomi şu bu, yani belki %1 kadınların şeyi yani şu an.
Ya önemli değil, isterse %100 olsun. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim onlara karşı şey yapmamış ki açıkça, yani kadın erkek şahitliğinden ayrım yapmamış. Bir tek yerde borç alacak ilişkisinde daha iyidir ifadesiyle, daha güzeldir ifadesiyle şey yapmış onu. Neyse, böylece bu neticeye de vardık. İnşallah bu sebepler gerçekten ortaya çıkmasını sağlar. Gerçekleri bütün insanların görmesini, Kur'an-ı Kerim'i bütün insanların doğru bir şekilde anlamasını sağlar. Allah-u Teala bu doğru yolda hepimize üstün başarılar nasip eylesin. Kendi kitabını iyi anlayan, iyi yaşayan ve iyi bir şekilde anlatan kullarından olmayı cümlemize lütfeylesin.